Ayrım 24. Kayıt dışı tarihimiz. Yavuz Bahadıroğlu. Sayfa 272. 3. Bediüzzaman. Niçin Bediüzzaman? Sürekli savaşlardan, acımasız törelden, açlıktan, yokluktan, vurgundan, soygundan, iyice bunaldığımız ve daha adil, daha paylaşımcı bir dünya özlediğimiz için Bediüzzaman. Daha insani, daha vicdani, daha ahlaki, daha dürüst, daha sevgi dolu, daha kıble istikametli bir hayatı arzuladığımız için Bediüzzaman. Maddiyat öncelikli, hayat anlayışının ürettiği sorunlardan yıldığımız ve artık maneviyat öncelikli bir hayata geçmek istediğimiz için Bediüzzaman. İnsani değerleri değer vermek istediğimiz için Bediüzzaman. İnsanlık alemini zulümden, baskıdan, şiddetten ve bunların getirdiği sorunlardan kurtarmak için insan hakları eksenli bir yapılanmaya ilişkin yeni fikirlere sahip bulunduğu için Bediüzzaman. Her türlü özgürlüğe en az ekmek kadar ihtiyaç duyduğumuz şu asırda, ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam diyebilecek kadar özgürlükçü olduğunu bildiğimiz için Bediüzzaman. Dalalette elem, imanda lezzet var anlayışı içinde, ömrünü iman hizmetine adadığı için Bediüzzaman. Vicdanın ziyası ulûm-i diniyedir. Aklın nuru fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat tecelli eder. Gerçeğini asrın idraksız ve imansız filozoflarının suratına çarptığı için Bediüzzaman. Benim mesleğim haktır ve doğrudur demeye hakkımız var. Ancak yalnız benim mesleğim haktır, doğrudur demeye hakkımız yok anlayışı içinde, hakikatler üstü hakikate erdiği için Bediüzzaman. Siyasette aşırı taraftarlık, kendi partindeki şeytanı melek, öteki partideki meleği şeytan gibi gösterir. Ayrıca siyaset dine dayandırılmamalıdır. Çünkü dine dayalı siyaset anlayışında, dini siyasete alet etmek tehlikesi vardır. Din hiçbir şeye alet edilmemelidir. Bu yüzden, eyyüzü billahi mine şeytani ve siyase dediği için ve edebi ebediyet dengesini böylece kurduğu için Bediüzzaman. Herkesin kendisi gibi inanmayanı, kendisi gibi giyinmeyeni, kendisi gibi yaşamayanı düşman ilan ettiği bir dünyada düşmanımız cehalet, zaruret ve ihtilaftır. Bu üç düşmana karşı sanat, marifet ve ittifak silahıyla cihat edeceğiz tespitini zamanın vicdanına çaktığı için Bediüzzaman. Üç madde ile Bediüzzaman. Üç madde içinde onu özetle deseler şöyle özetlerim. 1. Bediüzzaman, sünnetin çağımıza yansıyan yüzüdür. 2. Aleyhteki şartlara rağmen fikri istikametinden ayrılmayan, şartlara asla teslim olmayan bir ebedi abidedir. 3. Peygamberi ölçekte, israfsız, sade hayatın çağımızda da yaşanabilirliğini yaşantısıyla ispatlayan, kısacası sünneti çağa yansıtan bir fikir ve aksiyon adamıdır. Üç devirde bir adam Bediüzzaman. Bediüzzaman Said Nursi, hayatın tereddüde bulandığı inkiraz döneminin insanıdır. Her alanda şaşkınlık kol gezerken şaşırmaması, Kur'an-ı Azimüşşan'a yüreğiyle ve mantığıyla bağlı oluşundandır. Bu bağlamda üç devrin mutlakiyet, meşrutiyet ve cumhuriyet hem fikir adamıdır, hem bilim adamıdır, hem de aksiyon adamı. Kısacası üç devrin münevveridir. Ne çöküşün, imparatorluğun çöküşü eşiğinde, ne de yeni oluşlara, meşrutiyete ve cumhuriyete geçiş sürecinde şaşırmış ve şaşırtmıştır. Üç devirde de ideolojik doğmaların ya da tarihsel kinlerin penceresinden hayata bakıp nefret saçanlara daha huzurlu bir dünyanın yolunu göstermiş, ancak iman eksenli paylaşımcı bir anlayış içinde barışa, huzura ve saadete ulaşılabileceğini söylemiştir. Bediüzzaman 52 yaşını sürerken muhtemelen okuduğu aşağıdaki haber karşısında bile pes etmemiştir. Müessesat-ı Diniye Müdürlüğünce cemaatsiz kalan camilerden 90 tanesi seddedilecektir. Ekserisi İstanbul cihetinde bulunup kapatılacağı ilan olunan camilerin kayyumları, imam ve müezzinler, başka camilerde vuku bulan münhallere, açık kadrolara tayin edilecek. Böylece kayyumsuz kalacak camiler seddedilerek satılığa çıkarılacaktır. 30 Kanunu Evvel 1928 tarihli Vakit Gazetesi. Garipliğe bakın ki, başta cami görevlileri başka yerlere alınıyor, sonra personelsiz kaldığı için cami kapatılıyor, kapalı olduğu için de ihtiyaç fazlası sayılıp satışa çıkarılıyor. Edirne'de tarihi değeri yüksek camilerden Balaban Paşa Camii 30 liraya, Esma Han Sultan Camii 70 liraya, İbrahim Paşa Camii 1938'de 450 liraya, Keresteci Müşon'a, Eskici Hamza Mescidi 1939'da metrekaresi 25 kuruştan Bohor Efendi'ye ve Nişancı Paşa Camii 1940'da 260 liraya satılmıştır. İstanbul bu konuda daha talihsiz. 1954'te yayınlanan Abidelerimiz isimli esere göre, başta Ahmet Ketu'da Ebe Kadın, Cafer Ağa, Baba Hasan Alemi, Hidayet Camii'nin zemin kısmı, Türk Ticaret Bankası Erdiyesi, Küçük Su Camii, Anadolu Hisarı, CHP Ocak Merkezi, Simkeşhane Dershanesi, Bayezid CHP Ocak Merkezi, Darül Kurra Süleymaniye Kütüphanesi içi, CHP Ocak Merkezi, Hidayet Camii zemin kısmı, Türk Ticaret Bankası Erdiyesi yapıldı. Çamaşırcı ve Çatalçeşme camileri olmak üzere pek çok cami ve mescit ya satılmış ya da kiraya verilmiştir. Kısacası yıllar yılı bazı camilerle mescitler yapılış amacı dışında kullanılmış, ayrıca Sultanahmet Camii'nin resim ve heykel müzesine dönüştürülmesi, camilere sıra ve ork konulması, ayakkabılarla ibadet edilmesi tartışılmıştır. Ve 18 yıl boyunca 1932-1950 ufkumuzda ezan-ı Muhammedi duyulmamıştır. Bediüzzaman işte böyle bir dönemin insanıdır. O günlerden bugünlere gelişte de emeği ve yüreği vardır. Eserlerinde bugün için dahi çok taze, bakir ve son derece ufuklu tespitler bulunuyor. Bu tespitleri kamuoyumuza ulaştırmanın bir aydın mükellefiyeti olduğuna inanıyorum. Akademisyenlerimize, yazarlarımıza, düşünce adamlarımıza, haremlik, selamlık ya da laiklik şeriat takıntısını aşmış dürüst medyamıza önemli görevler düşüyor. Şimdi karar bizim. Bu eserleri ya peşin hükümlerimize hapsetmeyi sürdüreceğiz ya da tüm duyduklarımızı aşıp bizzat eserleri keşfe çıkacağız. Artık geçmişi kurcalamanın, geçmişe saplanıp kalmanın da bir anlamı yok. Bugün karşı karşıya bulunduğumuz sosyal, siyasal, ekonomik ve etik problemler hepimizi rahatsız ediyor. Bunlarla mücadele edebilmek için yeni donanımlara muhtacız. Risale-i Nur Külliyatı yeni bir donanımdır. Bediüzzaman'ın Dünyası. Bediüzzaman Said Nursi'nin gözlerini açtığı dünya, aydınlanma çağı düşünürleri öncülüğünde oluşturulmuş para eksenli bir dünyadır. Çok çalışıp, çok üreterek, çok para kazanmak suretiyle mutlu olacağına inandırılmış kitleler, pozitivist bir hayat tarzına itilmiş, fikri ve felsefi kimi akımlar Allah'a adeta savaş açmıştır. İnsanın yaratılış hikmetine taban tabana zıt olan bu yöneliş, insanı üretim-tüketim kıskacına alarak kısa sürede bunaltmış, bu bunalım yeni arayışları hızlandırmış, neticede güçlü bir alternatif olarak komünizm ve faşizm doğmuştur. Bütün bu değişim ve dönüşümlerin tabiatıyla Osmanlı Devleti'ne ve halkına bir takım yansımaları olacaktı. Sadece küffar olarak tanımladıkları, tarihi, sosyolojik, psikolojik, siyasi ve dini değerlerinde pek de iyi bilmedikleri Batı dünyasındaki köklü değişimle zihinler bulandı. Bir taraftan da devlet yoğun savaş baskısı altındaydı. Balkanlar ve Kafkasya'da Rusya ile savaşıyordu. Rusya'nın Sırpları kışkırtması ile Bosna Hersek ve Karadağ'da başlayan isyanlar, Avrupa'nın yarısını ve Osmanlı Devleti'nin tamamını etkileyecek kadar büyük bir savaşı başlatmıştı. Osmanlı tarihçilerinin Rumi takvime göre 93 Harbi dediği 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nın Osmanlı Devleti'ne yeni başlangıçlar yaptıracak kadar önemli sonuçları oldu. Osmanlı Devleti meşrutiyet ilan ederek siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda büyük değişikliklere yol açacak olan anayasal parlamenter sistemi yürürlüğe koydu. Nisan 1877'de Rusya'nın savaş ilanıyla Kafkas ve Balkan cephelerinde başlayan çarpışmalar, Osmanlı kuvvetlerinin sürekli olarak geri çekilmesi ile sonuçlandı. Ruslar batıda Plevne'yi düşürdükten sonra Balkanları boydan boya istila ederek Yeşilköy'e kadar geldiler. Doğuda ise Ardahan, Oltu ve Kars'ı alarak Erzurum'a girdiler. Bu esnada Osmanlı Devleti'nde ekonomik kriz had safhada idi. Salgın hastalıkların yayılması parasızlık yüzünden engellenemiyordu. Halk fakirlik ve salgın hastalıklardan bizardı. Ayas-Tefonos Anlaşması. Savaşın sonunda Yeşilköy'de imzalanan Ayas-Tefonos Anlaşması ile Osmanlı, Balkanlarla Avrupa'daki topraklarının neredeyse tamamına yakınını kaybetti. Tuna cephesinde Romanya, Sırbistan ve Karadağ bağımsızlığına kavuştu. Ve Bulgaristan Prensliği kuruldu. Kafkas cephesinde ise Batum, Kars, Ardahan ve Doğu Beyazıt Ruslara bırakıldı. Olup bitenlerin dünyaya hükmetmeye alışmış Osmanlı insanının üzerinde derin izler bırakması doğaldı. Bir taraftan da Osmanlı Devleti'nin ödemesi gereken ağır savaş tazminatı, ağır ekonomik şartlarla bütünleşince korkunç bir çöküntü baş gösterdi. Yavuz ve Kanuni dönemlerinde ağzına kadar altın dolu olan Osmanlı hazinesi artık namerde muhtaç haldeydi. Devlet, azınlıklara mensup Galata bankerlerine boyun eğip onlardan borç alıyordu. Her anlamda karışık, hatta kaotik bir dönemdi. İnsanların onuru zedelenmişti. Haliyle aydınlar da şaşırmış, batıcılık, Türkçülük, İslamcılık gibi arayışlar arasında bölünmüşlerdi. Şaşkınlık kol geziyordu. Yenileşme ile statiko arasında şaşkınlaşan Osmanlı aydını. Bediüzzaman Said Nursi, yenileşme ile statiko arasında kalan aydının, kararsızlık içinde bocaladığı bir dönemin ortasında yaşadı gençliğini. Modernitenin kendine dayattığının farkındaydı. Kimse bunun etkilerinden masum kalamazdı. Bir yandan da insanın tüketildiğini, yaratılış hikmetinden gitgide uzaklaştırıldığını görüyordu. Önce insanı başarı artı para, güç, kapitalizm dayatmasından yahut bu formüle tepki olarak gelişen ideolojik travmalardan faşizm ve komünizm kurtarıp tekrar maneviyatla buluşturup yaratıcısını yeniden keşfetmesini ve böylece bu anlamda kendini fark etmesini sağlamak gerekiyordu. Bu ise ancak eğitimle gerçekleşebilirdi. Ne var ki bu eğitim, değişen şartlara göre kendini yenileyemediği için ihtiyacı karşılayamaz duruma düşen medrese sistemiyle olacak gibi değildi. Değişimi kavrayamayan medrese, iki farklı dünyayı, doğu ve batıyı tümüyle kavrayacak insana yetiştiremezdi. Eğitimde yeni bir model lazımdı. Medrese Tüzzehra Projesi. Bu aşamada Bediüzzaman, Medrese Tüzzehra adını verdiği bir eğitimde ıslahat projesi geliştirdi. Bu modelde din ilimleriyle fen ilimleri birlikte okutulacak, her alan için kalbi sevgiyle dolu uzmanlar yetiştirilecekti. Doğu ve Güneydoğu öncelikli olarak okullar inşa edilmeli, sonra bu okullarla tüm vatan sathı donatılmalıydı. Mutlakiyet, Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinde eğitim projesini gerçekleştirmek için büyük çabalar gösterdiyse de olmadı. Çünkü siyasiler böyle uzun vadeli zor projelere değil, hemen sonuç veren popüler çıkışlara yatırım yapmak istiyorlardı. Her dönemin isimleri farklı ancak tutumları aynı devletlilere, Medrese Tüzzehra projesi için ona yardım etmek yerine onu maaşa bağlayarak susturmak istediler. Hepsine de çok sert tepki gösterip başkentlerden önce İstanbul sonra Ankara ayrıldı. Erek Dağı Van'da yalnızlığında varlık aradı. Devletten ve başkalarından umudunu kesmiş, sebeplerden tümüyle sıyrılarak faili hakikiye yönelmişti. Bu yöneliş önünde yeni ufuklar açacak, hayat telakkisi çerçevesinde hem okullaşıp hem de kitaplaşacaktı. Risale-i Nur yeni bir donanımdır. Yıl 1915, Pasinler cephesindeyiz. Karşımızda Moskov sürüleriyle birlikte saldıran Ermeni Taşnak çeteleri. Bu süreçte Bediüzzaman Said Nursi, gönüllü talebeleriyle kurduğu milis alayının, keçe külahlıların başında genç bir milis albayıdır. Süphan Dağı, Süphanallah derken Bediüzzaman derin, şuurlu bir vatan sevgisiyle ölüme atlıyor, korkmayın diyor, ölüm birdir, değişmez. Ve 1919 Şubat'ı, kahramanımız yaralı olarak Ruslara esir. Kosturma'da esirken, günlerden bir gün Rus çarının dayısı, Rus orduları başkomutanı Nikola Nikolaviç, kampa gelip esir subaylar koğuşuna giriyor. Herkes çakı gibi ayakta. Bir o umursamaz bir tavırda oturuyor. İstifini hiç bozmuyor. Komutanın girdiğini sanki fark etmemiş. Sanki başka dünyalarda. Bu ne cüret? Başkomutan burnundan soluyor. Kendisini fark ettirmek için birkaç kere Bediüzzaman'ın önünden geçiyor. Ama o aldırışsız tavrında ısrarlı. Bu umursamazlığı içine sindiremeyen başkomutan Nikola Nikolaviç öfkeyle tercümanına dönüyor. Beni herhalde tanımadılar. Tanıyorum dedi Bediüzzaman. Başkumandan Nikola Nikolaviç'siniz. Şu halde Rus ordusuna, dolayısıyla Rus çarına hakaret ediyorlar. Hakaret etmedim. Ben bir Müslüman din alimiyim. Sana kıyam etmem, ayağa kalkmam. Başkomutan mosmor bir öfke bulutu. Bas bas bağırıyor. Bu esiri asınız. Bediüzzaman ise hala pervasız ve minnetsiz. Tamam diyor. Yalnız müsaade edin dini vecibelerimi yerine getireyim. Sehpanın gölgesinde namaza duruyor. Başkomutan kim bilir hangi düşüncenin yahut hesabın etkisiyle yeniden bir durum değerlendirmesi yapma gereği duyuyor. Subaylarına danışıyor. Nihayet o davranışının hakaret kastı taşımayan, inanç kaynaklı bir davranış olduğuna inandığını söyleyerek idam hükmünü kaldırıyor. Sonrası esaretten firar ve İstanbul'a dönüş. Sürgün, zindan. Kendi ülkesinde idam talebiyle yargılanmalar. Nihayet ölümsüzlük. Yüreklerde açan güller ölümsüzdür. Fikir, iman, aksiyon ve ilim adamı. Bediüzzaman hem fikir adamıdır, hem bilim adamı, hem de aksiyon adamı. Ve tabii ki derin bir mütefekkirdir. İdeolojik dogmaların ya da tarihsel kinlerin penceresinden hayata bakıp nefret saçanlara daha huzurlu bir dünyanın yolunu göstermiş, ancak iman eksenli paylaşımcı bir anlayış içinde barışa, huzura ve saadete ulaşılabileceğini söylemiştir. Bunun için de öncelikle Batı felsefesinin ayrıştırdığı ilimle dini yeniden uzlaştırmaya ihtiyaç vardı. Çünkü din ilimleri aklın nuru, fen ilimleri kalbin ışığıydı. Bunların bütünleşmesinden hakikat ortaya çıkacaktı. Özetle Bediüzzaman tüm insanlığa sevginin, barışın, dostluğun ve karşılıklı hoşgörü ile çerçevelenmiş bir diyalog atmosferinde olgunlaşacak zihinlerle hayatı paylaşmanın tadını sunuyor. Vatan millet sevdalısı olduğu ve bölücülüğün hiçbir türüne asla müsamaha göstermediği, asla cevaz vermediği halde zaman zaman vatan millet düşmanı bir bölücü muamelesi gördü. Kitapları yıllar boyu yasaklandı. Buna rağmen devletine küsmedi. Kendisine en ağır zulümleri reva gören resmi görevlere bile hakkını helal ettiğini söyledi. Bediüzzaman'ın naaşı. Soru: bir gazetede Bediüzzaman Said Nursi'nin naaşının Kıbrıs'ta denize atıldığı yazılmıştı. Bu doğru mu? Tabii ki böyle bir şey yok. Ama olabilirdi de. 27 Mayıs 1960 darbesini yapan junta, Bediüzzaman'a, daha doğrusu iman ve aksiyon planının önce isimleriyle birlikte cesetlerine bile böyle bir şey yapabilecek kadar düşmandı. Nitekim 27 Mayıs 1960 darbesini müteakip Bediüzzaman'ın naaşı Urfa Halilurrahman Türbesi'nden alınıp Isparta civarına kaçırıldı ve oralarda bir yere defnedildi. Bir görgü şahidiyle bizzat konuştum. O tarihte askermiş. Birkaç askerle birlikte Urfa'ya götürülmüşler. Önce tüm Urfa askeri kuşatmaya alınmış. Sokağa çıkma yasağı konmuş. Çünkü halk yerine silaha dayanan diktatörler, silah açısından ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar, halktan korkarlar. Gece vakti Bediüzzaman'ın kabrinin mermerleri balyozlarla kırılıp mezardan çıkarılmış. Bunu yazarken bile insan olarak acı duyuyorum. Bediüzzaman Hazretlerinin rahmetli kardeşi Abdülmecit Ünlükul olayı şu şekilde anlatıyor. Temmuz ayının başlarında ve ağabeyimin vefatının 4. ayı idi. Konya'da Mevlana Türbesi civarında kira ile oturduğumuz eve öğle namazı vaktinde ismini sonradan öğrendiğim 1. Şube Şefi İbrahim Yüksel geldi. "Sizi Vali Bey çağırıyor," dedi. Kendisiyle birlikte vilayete gittik. İçeri girdiğimizde 3 general vardı. Biri Cemal Tural, diğeri Refik Tulga idi. Refik Tulga o esnada 2. Ordu Kumandanı ve geçici Konya valisiydi. Cemal Tural bana, "Ağabeyinizin kabrini Şark ahalisi ve güney sınırımızdan kaçak gelip ziyaret edenler var. Nazik bir zamandayız. Sizin de iştirakiniz ile kabrini İç Anadolu'ya nakledeceğiz. Şu kağıdı lütfen imzalayın," diye benim ağzımdan yazılmış bir dilekçe uzattı. Bunu okudum. "Benim böyle bir isteğim yok. Ne olur hiç olmazsa kabrinde rahat etsin," dedim. "İmzalamaya mecbursun. Bizi zor durumda bırakma," dediler. Bu olayın 12 Temmuz 1960 gecesi yaşandığını başka bir hatıradan öğreniyoruz. Dilekçeyi imzaladıktan sonra bizi havaalanına götürecek vasıtaya bindik. Aynı uçakla Urfa'ya gittik. Akşam olduktan sonra bir ciple beni bir yüzbaşı refakatinde ve bazı erlerle beraber Halilur Rahman dergahına götürdüler. Caminin avlusunda iki tane taput vardı. Bazı askerler dolaşıyordu. Yanıma bir doktor geldi. Fazla merak edip üzülmeyin. Üstadı, Anadolu'ya naklediyoruz. Onun için sizi buraya getirdiler, dedi. Doktorun bu sözleri üzerine sinirlerim tamamen bozulmuştu ve ağlıyordum. Doktor askerlere, bu tabutu açıp üstadı öbür tabuta alacağız, dedi. Fakat erler çekiniyor ve korkuyorlardı. Biz yapamayız, çarpılırız, dediler. Fakat doktor, kardeşlerim, biz emir kuluyuz, ne yapalım, mecburuz, dedi. Hep beraber tabutu açtık. İçimden Seyda'nın kemikleri birbirine karışmıştır diyordum. Fakat elimi kefene sürünce sanki yeni vefat etmiş gibi bir hal vardı. Yalnız kefenin ağız kısmı biraz sararmıştı. Dışında da bir su damlası şeklinde bir leke vardı. Doktor kefenin ağzını açtı. Yüzüne baktım. Adeta tebessüm ediyordu. Aynı ifadeleri o gece görevli olarak bulunan bir askerin ağzından ben de duydum. Bütün işler bittikten sonra bir askeri cemseye bindik. Doğru uçağın yanına. Caddelerde hep süngülü askerler geziyordu. İlk uçak taputu almadı. Saatler sonra ikinci uçak geldi. Taputu bunun içine uzattık. Ben de yanına oturdum. İçimi hüzün, gözlerimi yaş kaplamıştı. Kısacası, gerçekler tüm ayrıntısıyla ortada. Buna rağmen magazin tutkunlarının spekülasyonunu engellemek mümkün değil. Bu kitabın özü ve özeti. Osmanlı Devleti, kuruluş aşamasından itibaren adalet ve hukuka sarıldı. Bu kavramları baş tacı edip hayata geçirdi. Bu yüzden de gelişti, zenginleşti, güçlendi. Adaletle dengelenmeyen güç hızla zulme kayar. Osmanlı, gücünü de adaletle dengelediği için hiçbir döneminde sistematik zulme kaymadı. Zaman zaman elbette hukuk dışına çıkan yöneticiler de olmuştur. Ancak bu çok nadirdir. Genel olarak Osmanlı yönetimi hukukun üstünlüğü prensibine sadık, adalete içtenlikle bağlı bir yönetimdi. Tüm asırlara hakim olan ruh, bir hadis-i şerifte buyurulan ruhtur. Bir saat adaletle hükmetmek, 60 sene nafile ibadetten daha hayırlıdır. Hazreti Ömer, işte buna dayanarak adalet mülkün temelidir demiştir. Bunlara dayanan Şeyh Edebali, Osman Gazi'nin maneviyat önderi ise her şey insan için idrakını öne çıkaran veciz prensibini devletin temel taşı yapmıştır. Oğul Osman, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Osmanlı Devleti'nin başarı kaynağı bu temeller üzerine inşa edilmesidir. Kitabın sonu. 5 Şubat 2013. Sayfa 286.